Merhaba, ben Sami Can. Girişimci Muhabbeti'nin ikinci sezonun 8. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Başlamadan hızlıca bir notla başlayacağım. Yaklaşık 6-7 bölüm haftadır çekemiyoruz bölüm. İşte herkes çok yoğun. İşte yılı kapatmaydı. İşte ailesel nedenlerdi. Herkes bir yerde koşturmaca halinde. Bir süreliğine ben devraldım. İşte daha çok konukları çağırıp konuk odaklı bir şekilde böyle bir yürütmeye çalışacağım. Barış ve Tuna da uygun oldukları zamanlarda katılacaklar diyorum. Bu notumdan sonra da bu bölümde de bir konuğumuz var. Alictus'un kurucu ortağı Emre ile beraberiz. Merhaba Emre.
Merhaba Sami Can. Teşekkürler davet ettiğini ağırladığım için.
Emre ile şöyle tanıştık. Kendisi bizim ekibimizden birini kaçırdı. Ondan sonra ben de arkadaş dedi, böyle bir firmadan teklif aldım, işte gitmeyi düşünüyorum falan. Ben de şey dedim, hani ben de bakayım bu firma iyi miymiş falan, hani şey falan. Sonra sordum, soruşturdum. İnanılmaz iyi yorumlar aldım. Sonra hatta dedim ki ben bir Emre ile tanışayım. Bu vesileyle tanışmış olduk. Yani biz podcast'te yaptığı işi iyi yapmaya çalışan, globalde bir şeyler yapmaya çalışan, böyle kendini gerçekten iyi yerlere getirmeye çalışan şirketleri konuk almaya çalışıyoruz. Emre ile tanışınca da dedim ki evet, zaten hani... bizim ekipteki arkadaş dedim, hani sen rahat rahat git Alictus'a. Bir yandan da Emre'ye dedim ki abi gel sen de bir podcast çekelim. Böyle bir vesileyle tanışmış olduk. Evet abi, işte, pardon.
Ben pardon. Affedersin. Kaçırdık demeyelim de ilgisini çekmişiz. Yani diyelim öyle başlayayım. Gerçekten yani en azından seninle tanışmamıza vesile olması bile acayip keyifli. Ben podcast'i bayağı severek dinliyorum. Özellikle yaz aylarında arabayla da seyahat edebildiğimiz zamanlarda müzikten daha çok bu podcast'i dinlemişim. Spotify'da öyle söylüyordu. Yılı kapatırken yani en çok dinlediğim videolardan bir tanesi. Tekrardan elinize sağlık. Ben hani Emre Alictus'tan biraz bahsedeyim, ne yaparım ne ederim şeklinde. Biz Alictus'u 2013'te kurduk. 2013'ün yazında kurduk. Yani 7,5 yıllık bir şirket. Oyun endüstrisinde faaliyet gösteriyoruz. ODTÜ Teknokent merkezli bir şirketiz. İki kurucu ortağız. Yani Ecem'le birlikte kurduk. İkimiz de ODTÜ'lüyüz. Biraz böyle şey gibi deli bir hikaye var aslında arka tarafta. Normalde benim bütün girişimcilere de önerdiğim nokta, abi biraz profesyonel deneyim elde edin. Ondan sonra hani bir şirket kurmaya ve bu girişimcilik serüvenine başlayın şeklinde. Biz biraz bunun burnu diki versiyonunu yaptık. Mezun olmaya yakın daha lisansımızda Alictus'u kurduk. Ve tabii ki öğrenme sürecinde dolayısıyla şirketin kuruluşunu ile birlikte yaşadığımız bir süreç geçirmiş olduk. Yani 7,5 yıl içerisindeki böyle birkaç jenerasyona böldüğümüz, özellikle ilk jenerasyon yani ilk 2,5-3 yıllık süre girişimci olarak kendi kaslarımızı geliştirmeye çalıştığımız, işte denemeler yaptığımız, hani ya biz ne yapabiliriz diye aradığımız bir dönem oldu. Ardından artık böyle hani bir şey bulduk noktasında olduğunda, işte kendi oyunlarımızı geliştirmeye başladığımız bir 2016'nın sonunda başlayan, 2018'in sonuna kadar devam eden, tamamen organik olarak büyüttüğümüz bir portfolyo dönemimiz oldu. Sonra da 2019'da daha fazla teknolojilerimize odaklandığımız, yani geleneksel bir oyun şirketinin işte sadece oyun odaklı bakış açısından daha ağırlıklı teknoloji odaklı bir bakış açısını desteklediğimiz ve hani oyunlarla birlikte bunu bir arada götürdüğümüz bir yapıyla. Şimdi işte 2020'nin sonuna geldik. Her iki senede bir, ben şimdi böyle bakıyorum, işte 2017'de bir kırılma var, 2019'da bir kırılma var. 2021 de öyle kırılmalardan biri olacak gibi gözüküyor. Heyecan verici bir yıla başlıyoruz. Kabaca işte böyle deyip gireyim, topu sana atayım abi.
Podcast'in öncesinde Emre şey diyordu. Abi sadece hikaye anlatırsam çok kısa sürer falan. Şimdi buradan ben böyle 30 tane falan soru çıkarttım. Şimdi bir şeyden başlayalım abi. Çünkü daha önce iki kez konuk aldığımız Erdemler'in ekibi var, Apps ekibi. Onlara da biraz andıran bir hikayeniz de var. Bu arada tabii sen Erdem'den çok daha iyi anlatıyorsun. Erdem'e söyledim. Erdem de öyle bir anlatıyor
abi, ki. Erdem'i işte... gömmeyelim canım.
Yok ya, çok seviyorum kendisini, o da biliyor zaten. O böyle şey diyor, ya işte biz bir şeyler yapıyorduk, sonra bir oyun oldu, çok başarılı oldu işte falan filan diye anlatıyor. Ama sizin böyle hikayeniz de, bu arada Ecem'le beraber fizikte, ODTÜ fizikte okumuştunuz değil mi?
Yok, ben ODTÜ fizikte okudum. Ecem ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nde okudu. Hı. Daha sonra onun bir de şeyde hani şirketi kurmamızla birlikte olan yüksek lisansı var. Yine ODTÜ'de işte MBA'ini tamamladı. Hatta böyle abi şirketle uğraşıyoruz bir yandan, hani o şeyde tam ofis işletme binasının karşısına gidip geliyor vesaire. Kalkıp bir de bölüm birincisi oldu. Acayip bir insandır kendisi. Öyle hani yürüttüğümüz bir nokta var. yine işte hani genellikle sorulan fun fact'lerden bir tanesi de sen sormadan cevap vereyim. İşte Ecem'le bizim şirket kuruluşu öncesinde işte beraberiz. Ondan sonra şirket kurduk birlikte. Şimdi işte evliyiz böyle. Hem ortak hem eş olarak ilerlediğimiz bir yapımız var.
Şimdi bu ayrı bir konu. Bunu ayrı bir şekilde soracağım. Ama asıl şeyden başlamak istiyorum. Şimdi aslında şirketin 3 tane farklı iterasyondan bahsettin. Yani işte 2013 yılında kurulduk dedin. Ondan sonra 2-3 yıl böyle bir girişimcilik namına ne yapacağız dediğim bir dönem var. Orayı biraz açabilir misin? Yani tam ilk en başta nasıl bir şeyle başladınız?
Ya şöyle, şimdi biz 2013'te kurduğumuzda şirketi, bu arada bugün hala Alictus hiç içerisine yatırımcı almamış, kendi kaynaklarıyla ilerleyen bir şirket ve hani 2013'te kurduğumuzda da o şekilde, hani işin delilik kısmını biraz daha açmam gerekirse sana, cebimizde bir miktar işte yaptığımız şeylerde freelance işlerden falan bir para var, bankadan işte çok şey, o zaman için çok büyük gözüken bugünkü durumumuza geldiğimizde okey dediğimiz bir miktar kredi çekiyoruz. Ve işte hani devlet destekleri falan, işte COSGAP'in hibe enstrümanlarını kullanarak, ARGE inovasyonu kullanarak bir şirket kuruyoruz. Yani hani deli saçması bir iş aslında, hiç sürdürülebilecek bir şey gibi gözükmüyor. Zaten oraya baktığında da şeye dönüyor, işte 2-3 yıllık süreç neden makarna yediğimizi daha çok anladığımız bir döneme dönmüş oluyor. Yani vardır ya işte girişimci makarna yedi falan noktası. Ne yapmaya çalışıyoruz o zaman? İşte şirketin kuruluş amacı yine gaming space'te şey diyoruz, işte connected TV gaming diye bir şey geliyor. Herkes işte smart TV'lerde vesaire konsola ihtiyaç olmadan oyunlar oynayacak, çok büyük bir market olacak vesaire. Bir de işte hani şeyiz ya, background'ı iyi üniversitelerden olan girişimcileriz. İşte sektör raporlarını falan okuyoruz. Sektör raporlarının yönlendirmelerine de güveniyoruz. İşte Gartner şey diyor abi, Connected TV Gaming üf uçacak kaçacak vesaire noktasında. Biz de o space'e şey diyoruz. Okey, cep telefonu diye de bir şey var. İnsanlar bari hiç hardware'e ihtiyaç olmasın, televizyondaki oyunlarını cep telefonuyla kontrol etsin. Biz de bu enabler teknolojiyi geliştirelim. Böyle bir space açıldığında hani o domainin şeyi olalım. Gerçekten ihtiyaç duyulan çözümlerinden biri olalım. Yani hani böyle bakış açısı şey gibi, olmayan bir markete predict ettiğimiz bir problem'a şey geliştirmek, solution geliştirmek. Bu arada çok güzel de bir solution geliştirdik. Yani hala şey o dönemki şeylerimi hatırladığımda abi ne güzel product o falan diyorum. Ama bir problemi çözmüyordu çünkü şey yok ortada. Öyle bir domain yok. Yani bugün hala kimse Connected TV'sinde oyun oynamıyor. Sadece streaming device olarak görüyoruz biz orayı. O yüzden orası böyle şeydi. Ama o dönem boyunca neyi öğrendik biz? Hani işte şeylerden bahsediyorum ya. Bugünkü girişimci, yatırımcı yapısına baktığımızda Türkiye'de ya da bölgede iyi yönde gitmiş bir nokta var. 2013, 2014, 2015 o kadar da öyle değil. Hele hele yani hani bizim gibi girişimciler için işte üniversiteden yeni mezun oldum. Bir iş fikrim var, bir şeyler yapacağım vesaire dediğinde hani bir investor bulman vesaire, bunu iyi termlerde bulman çok da mümkün olabilecek bir dönem gibi değil. Biz ne yapıyoruz? İşte bootstrap ettik. Bootstrap etmenin türlü yolları var. Hani şeyde kendin bir farklı bir revenue stream oluşturup odağının bir kısmını orada tutup bir kısmını şeyde asıl yapmak istediğin o product'a tutabilirsin. Ya da bir şekilde hibe mekanizmalarını kullanabilirsin. O 3 yıl boyunca aslında iyi bir şekilde Türkiye odaklı değil ama yurt dışı odaklı hibe mekanizmalarını kullandığımızı söyleyebilirim. İşte şeyde Microsoft'un vesaire bir şeyi vardı. Nedir o? Bir yarışması gibi söyleyebilirim. İşte oradan bir miktar aldık. Daha sonra Avrupa Birliği'nin 7. Şerce programında desteklenen startuplar vardı ki o dönemki işte Türkiye'den desteklenen tek startuptık. Orada hani çok büyük işte 1000 küsur başvuru arasında en son shortlistlerden 17-18'e kaldığımız ve aslında iyi bir şeye kavuştuğumuz, finansal desteğe kavuştuğumuz bir yapı oldu vesaire. Hani o dönem biraz öyle geçti. Yani aslında şey gibi, girişimcilik eğitimimizi bir nevi fonlayabildik dediğimiz bir şey. Ama sonra artık hani şeyde yani bu sürdürülebilir bir şey değil baktığımda. Yani hani işte bunu söylüyorum, öte yandan sonra geri dönüp bir teknokentlere bakıyorum. Abi çok da sürdürülebilir diye gördüğümüz birçok şirket de var. O yüzden bir şey yapayım hani orada bahsedeyim. İyi yönde sürdürülebilir değil diyeyim o yüzden. bizim olmak istediğimiz olmuyorsun.
Müşteriden para almadığın için, fon sağlayıcıdan para aldığın için fon sağlayıcının şirketi oluyorsun. Garip grup böyle projeler yapan ve hani fon sağlayıcıları mutlu edecek her şeyi bilen. Benim böyle bir hikayem var. Bir işte bir girişimciyle böyle bir etkinlik sonrası dedi ki abi işte biz böyle işler yapıyoruz, şöyle işte. Anlattığı şeyler de ilginç. Yani ofisine falan gittik. Sonra işte biraz muhabbet ettik falan. Böyle garip böyle bir elektronik cihazlar böyle bir şeyler yapıyor. Böyle çocukların elektroniği daha iyi anlaması üzerine falan. Sonra işte ofise yürüdük İTÜ'nün içinde hatırlıyorum. Sonra dedi ki ben seni şey bırakayım. O zaman ben Emirgan'da ablamda kalıyordum. Emirgan'a bırakayım falan dedi. Tamam falan dedim. Bir gittik böyle işte BMW 3 arabası falan var. O zaman tabii ben düşünüyorum yani kaç yıl önce hani benim arabam yok mesela o zaman. Dedim Allah Allah bu çocuk bunu nasıl almış falan. Sonra dedim ya abi işte şey hani sizin cironuz ne kadar falan. Abi biz hiç ciro yapmıyoruz falan dedi. Nasıl yani falan. Ya işte ben dedi işte oradan proje yapıyorum, buradan proje yapıyorum falan. Yani böyle bayağı bildiğin devlet desteğiyle fonlu bir şey. İşte evet. Böyle ve hani araba falan da oradan geliyor muhtemelen falan. Yani çok şey yapmak istemedim ama böyle yaşayan bir sürü girişimci var.
Gerçekten var yani ben buna çok da üzülüyorum bu arada. Şey açısından işte bir şeyde nedir o çeşitli yüksek lisans programlarına kaydoldum ben. Her şey gibi nedir o lisans sonrası işte hayatına ara vermek istemeyen girişimci gibi diyeyim. Onlardan bir tanesi de işte şey ODTÜ'de teknoloji politikalarıydı. Yani hani bu hibe mekanizmalarının impact analizinin yapılmıyor olması yani etkilerinin ölçülmüyor olmasının ciddi bir şey var, problemi var. Ama öte yandan bu enstrümanları doğru kullanan girişimciler de var ve günün sonunda bir şekilde o elekten geçerek hareket ediyor. Yani ben kendi adıma işte eğer o destek mekanizmaları olmasaydı, teknokent yapısı teşvik mekanizması vesaire olmasaydı bugün Ali Kusu biraz sonra konuşacağımız noktaya getiremezdik diyebilirim.
Bir tane başarılı olduğunda bu arada başarısız olan bir sürü örneği de ekarte etmiş oluyorsun gibi komikte bir durum var. Yani VC funding mekanizması da biraz öyledir yani hani. İşte böyle evet. 50 tane şirkete yatırım yapıyorsun. Böyle 49 tanesi başarılı, ya mediocre, ortalama başarı gösterse veyahut da başarısız olsa ama bir tanesi süper başarılı olsa zaten hepsini kapatıyorsun. İşte bu beyzboldaki home run muhabbeti gibi bir durum oluyor. Aynı şey burada da geçerli bu arada. Şeyi gerçekten sormak istiyorum. Biraz daha burayı deşeceğim bu arada. Çünkü bu dönüşümü böyle şey gibi anlatıyorsun. Yani işte biz böyle anlattığın şey bu arada yani okey oyun sektörünün içindesiniz ama bayağı böyle çok apayrı bir problem çözüyorsunuz. Oyun yapmakla aslında uzaktan yani ya oyun yapmanın ayrı bir ihtiyaç şey seti var çünkü ve yetenek seti var. Sizin yaptığınız şey aslında oyunla alakalı bir altyapısal bir şey yapıyorsunuz. Sonra bir anda nasıl böyle bir dönüşüm oluyor? Yani bir anda şey mi diyorsunuz? Yani acaba bunu çalıştıracak bir oyun yapalım falan.
Şöyle diyoruz abi aslında batıyoruz. Aman Allah'ım batıyoruz, para kazanmamız lazım, ne yapıyoruz işte az sonra batacağız noktasına geliyoruz ve belki de gerçekten o hayatta kalma içgüdüsü bir organizasyon olarak ister istemez derler ya kutunun dışında düşünün bir şeyler yapın vesaire onu indikleyen bir mekanizma bizim için de bu 2016'nın yaz aylarına denk gelmiş oluyor. Biz işte 4-5 kişilik bir ekibimiz var o zaman. Kasamızda böyle 3-4 aylık bir şeyimiz var. Run rate'e götürebilecek, hayatta kalabilecek bir paramız var. Maaşları ödeyeceğiz ve arkadaşlar teşekkürler. Bir yolun sonuna geldik diyebileceğimiz bir noktadayız. Ve markete bakıyoruz, kendi kaslarımıza bakıyoruz. Ne biliyoruz işte biz? Gaming space'te bir şeyler yapıyoruz, teknoloji geliştiriyoruz. Hani bu enabler teknoloji geliştiriyoruz vesaire ama o domain yürümeyecek. Yürümeyeceğini de biliyoruz. Diyoruz artık. Yani 3-4 ayda bir anda parmağımız birinin parmağı ışıklayacak ya da ki bekledik Apple TV gelmişti. O yüzden Apple belki o parmağı ışıklatır ve bir anda bam bam bam büyüme gerçekleşir diye. O da olmadı. Biz dedik ki abi Apple TV bile geldi. Olmadı burası. Sanırım artık buradan ayrılmanın vakti geldi dediğimiz yerde. O 3-4 aylık dönemde şeyi nedir o? Şimdi bir strateji kurmamız lazım, hızlı paraya döndürmemiz lazım ve şeyi görüyoruz. İşte nokta.io ile biten oyunlar var. Web'de çok oynanıyor. Aslında çok yeni bir şey de değil 2016'nın yazı için bu. Son 1,5 senedir falan gerçekleşen bir şey. Ama ne var? Web'de oynanıyor. Yani işte Agario'lar, Siltra'yolar vesaireler var. Ve o oyunların şöyle bir yapısı var. Çok büyüdüler. Yani hani o kadar büyüdüler ki hele Türkiye'deki işte seçim dönemlerinde falan şeylere yurt dışı teknoloji web sitelerine haber olan konular da var. İşte şey gibi işte bir partinin şeyi agarıyor bubble'ı, diğer partiyi yutuyor vesaire falan filan, insanlar nicklerini bunların üzerine seçiyor gibi gibi hikayeler var böyle. Dolayısıyla şey noktasında toplam ulaştıkları kitle çok büyük. Şimdi bizim bunu gördüğümüzdeki şeyde hani oradan strateji oluşturmamız tam olarak şuna denk geliyor. Bu şey diyorum işte hani biraz daha teknik açıdan baktığımızda spillover effect diye bir hikaye var. Yani hani bir bardak dolar dolar dolar ve taşar. Ve taştığında aslında bir market daha oluşturur. Şimdi web'deki bu oyunların böyle bir etkisi olacağını öngördük. Nedir işte hani web'de bir sürü IO oyun var ve hani mobilde de olması lazım bunların. Çünkü çok büyüdü orası. Ve mobilde yok. Ya da çok az sayıda var. Yeni yeni bir şeyler yapılıyor vesaire. Biz dedik ki biz bunlardan iyilerinden bir tanesini yapmalıyız. Ve yaptığımız ilk oyunla birlikte, yani sadece oyunu yapmak tabii ki yetmiyor. Hani bunu biliyoruz artık şeyde. Yıllar içerisinde bütün girişimciler biliyor. Ben ürünü yaptım, hadi bakalım bunu yaptığım için insanlar gelip alacak gibi bir şey değil. Onun üzerine bir de işte hani growth mindset'i, büyüme bakış açısını geliştiriyor olmamız lazım. Ve bizim işte hani şey denir ya, büyümeyi hacklemek vesaire falan filan, işte hani growth hacking yöntemleri geliştirmemiz lazım noktası. Çünkü tekrar hani o günkü state'i hatırlatayım. O günkü durumumuzda işte kasamızda 3-4 aylık paramız vardı ve hani maaşları ödeyecek ekstra bir kaynağımız yok. Yani şey diyebilecek durumdayız. Hadi bakalım Facebook'a reklam verelim. Şuraya tıklıyormuşuz, reklam veriyormuşuz. Oradan 100 kullanıcı geliyormuş. Ne olacak, bir şey yok. Biz ürünümüzü yaptık, oyunumuzu yaptık. Mobilde işte koyduk ve etrafındaki işte hani yöntemlerimizi geliştirdik. Tam böyle hani gerçek anlamda ilk kullanıcılarımızı oluşturmamız şeydi böyle. Hani Twitter'da işte IO ile ilgili konuşulan şeyler var, tweetler var. Biz onların altına işte şey yazıyoruz, bir şeyler yazıyoruz. Hani oradaki o communication içerisinden 3 kullanıcı gelir mi, 5 kullanıcı gelir mi? Reddit'te aynı şekilde, YouTube'da aynı şekilde vesaire vesaire. Böyle hani toplama kullanıcı getirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde işte App Store Optimization, Google Play'in algoritması vesaire falan filan derken bizim bu yayınladığımız ilk oyun bu yöntemlerle işte ilk ayında 1 milyondan fazla indirmeye sahip oldu. Bu işte neye geliyor? Eylül 2016 sanırım. Şimdi 1 milyondan fazla indirme ve bu indirmeler özellikle şeyde işte hani birinci tier'deki ülkeler, yani Amerika, Avrupa ve şeydeki APEC region'daki, APEC bölgesindeki şeyler, ülkeler dediğimizde bir anda şirketin kasasına aslında iyi bir nakit akışı oluşturmaya başladığını gördük ve biz hemen şey dedik, okey, hani bunu bir kere yaptık ve en önemli bakış açısı aslında hani bugün hala devam ettirdiğimiz şey şu: bir başarımız varsa bu başarı bir kerelik bir şey miydi, sürdürülebilir bir şey miydi? Ya da bir kerelik o gibi gözüken şeyi sürdürülebilir hale getirebilir miyiz? Biz bunun etrafına bir yapı inşa edebilir miyiz, tekrarlayabilir miyiz? Hemen kafamızda bunlar dönmeye başladı, sormaya başladık kendimize. Şimdi yine biraz hızlandırıyorum burayı. 2 yıl içerisinde biz işte 15-20'ye yakın bu nokta iyi oyunlarından yayınladık. Tamamen organik olarak bir portfolyo oluşturduk. Hiç reklam vermeden, hiç ekstra bir para ödeyerek reklam verme aktivitesinde bulunmadan 40 milyondan fazla kullanıcıya ulaştık bu şekilde. Ve hani bununla birlikte işte bir tane YouTube kanalımız oldu. O YouTube kanalımızda yine 1 milyon takipçisi oldu vesaire vesaire. Kendi bir ekosistemini oluşturmuş olduk burada. Bu da şirketin iyi bir noktaya kadar büyümesini, kasasında işte hani batmakta olan bir şirketten biraz daha artık görece işte şeyde hani seed yatırım boyutlarındaki bir şeyi, yatırımı oluşturabilecek. Hatta belki Türkiye koşullarında seed'den de büyük bir yatırım diyebilirim. Oluşturabilecek bir öz kaynak oluşturmuş olduk aslında. Bu da bizi 2018'in sonuna taşıdı. 2019'da da dedik ki...
Okey. Oraya atlamadan arada şeyi soracağım. Bence biraz şey kısmını detaylıca anlatalım. Ya ben hep şu kısımları açmayı seviyorum. Girişimciler böyle dinlediğinde onların da akıllarında güzel yer etsin ve onlara da güzel fikirler versin dediğim böyle güzel noktalar yakalayınca orayı daha uzun anlatmanı isteyebilirim. Bence şey tamam. Kısmı çok ilginç. Yani siz gerçekten diyorsun ki biz batmak üzereydik. Ondan sonra bu batmak üzereyken böyle bir fikir gördük, bu ayolu oyunları gördük. Ondan sonra aslında onu da bir modelle pazara gönderdik ve oradan bir başarı geldi diyorsun. Bu şeye çok benziyor işte, İsrail modelini ben işte çok araştırdım. Hani İsrail'den çok başarılı girişimler çıkıyor. İşte dünyada en başarılı ikinci girişimcilik ekosistemi aslında işte Tel Aviv'deki. Hani gerçekten böyle takır takır dönüyor. İşte böyle her gün girişimler kuruluyor. Bir sürü fonlama alıyorlar falan. Kişi başına manyak bir tutarla falan filan. Şirketler oradan çıkıp IPO falan da yapıyor. Ve aslında hani bence hani Türkiye olarak bizim böyle model olarak alıp acaba biz bunu nasıl şey yaparız deyip böyle detaylı bir şekilde anlamamız gereken bir nokta. Orada mesela İsrail, bir de siber güvenlik, bir dizim alanda da biliyorsun en iyi oldukları alan orası. Bizim bütün rakiplerimiz de oradan geliyor. Ondan daha da detaylı bakmam gerekti. Mesela orada şöyle bir şey var. Özel bir askeri birimleri var. Bu askeri birime tamamen şu şekilde çalıştırıyorlar. Böyle imkansız görevler verip ellerinde de hiçbir şey vermeyip bunu yapın falan filan diye böyle sürekli bunları ortaya atıyorlar. Atıyorum işte ne bileyim şu bölgedeki bütün işte X konusunu konuşan insanların yakalamanız lazım falan filan deyip böyle. Ellerine hiçbir şey vermiyorlar. Adamlar da o sırada sürekli inovasyon yapmak zorundalar. Yani işte böyle şeyi okumuştum, işte böyle bir Checkpoint diye bir firewall firması var. Yani o Checkpoint'i kuran adam zaten böyle bir projenin sonunda çıkartmış şey yani. Hani diyor ki işte yanda bir tane şey projesi vardı, inovasyon ekibi vardı. Onların elinde 1 milyon dolar vardı. Bizim elimizde böyle işte maaşımız vardı diyor. Yani bize verdikleri maaş vardı. Bir ekstra bir paramız yoktu. Ve işte onunla biz böyle oturup şunu yaptık, bunu yaptık. İşte böyle farklı farklı kodlar yazmışlar falan. Ve sonra firma Checkpoint oldu. Checkpoint de şu an dünyanın en büyük 5 siber güvenlik firmasından birisi. İnovasyon kesinlikle inanılmaz zıplatan bir şey oluyor. Çünkü yani o anda elinde ne varsa onunla bir şeyler yaratman gerekiyor. Siz burada şöyle bir şey yapmışsınız. Bu ayolu oyunlar fikrini görmüşsünüz. Yani ben de hatırlıyorum o dönemi. Herkes sürekli bunları oynuyordu falan filan. Bu biraz şey bu arada tabii. Bulduğunuz şey bence güzel ama muhtemelen bir sürü insan da görmüştür bunu. Yani ama bir yandan bunun üzerine ikinci bir dimension daha eklemişsiniz. İkinci bir boyut daha var. O da şey demişsiniz. Yani ya benim sonuçta Facebook'tan reklam verip bunu böyle 1 milyon insana götürme şeyim yok. Yani oradaki ondan dolayı alternatif bir senaryo bulmanız gerekmiş. Aslında alternatif bir pazara gitme akışı bulmaya çalışmışsınız. Bunu biraz detaylarını anlatabilir misin? Yani nasıl bir... Çünkü böyle şey hani oradan şunu yaptık, buradan bunu yaptık gibi anlattın da biraz daha uzun anlatırsan aslında böyle şey olur. Hani bir de mesela aslında... bir de makineye döndürüp 2 sene boyunca bunun üzerine de 40 milyona götürmüşsünüz. Bunun böyle şeylerini çok merak ediyorum, yani dönüşümünü çok merak ediyorum.
Ya aslında şöyle, şimdi o tarafta işte çok fazla element var işin içerisinde. Ben biraz daha nasıl başladığından bahsettim. Biraz da aslında orada hani oyun geliştirme kısmı dışında baktığımda biz 2016'da işte diyorum ya 4-5 kişilik bir ekipti. 2018'in sonuna geldiğimizde 12-13 kişilik bir ekiptik. Dolayısıyla ekip de çok hızlı büyümedi o süre içerisinde. Ama ne oldu? 15 tane oyun çıkarmaktan bahsediyoruz. Bu oyunları çıkartırken yani bizim hedefimiz şuydu. Her bir ayda ya da 1,5 ayda bir oyun çıkartıyoruz. Şeklinde kullanıcıya yeni taze içerik sunmuş olduk. Aslında kendi ekosistemimiz oluşuyor bu tarafta. Şimdi dinamiklerden bir tanesi bu. Okey, bizim oyun çıkartıyor olmamız ama işte bunun bilinirliğinin oluşturulması için kendi sahip olduğumuz kanallarımızı oluşturmak. Çünkü şeyde dönüşüm oranlarına baktığımızda yani bizim bu taraftaki bir noktaya geldikten sonra pazarlama aktivitesinde bulunmuyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de yaptığımız oyunların şeylerinin kullanıcı edinme maliyetlerinin görece aslında o kullanıcılardan edineceğimiz toplam kazançlardan daha yüksek olacağı öngörüsü ve bunu riske edebilecek fokus dağıtmama, odak dağıtmama noktası var o 2 yıllık süreç içerisinde. Bu karar var o tarafta. Ama üçüncü belki de en önemli karar, hani bugünkü durumumuza gelmemizi sağlayan noktalardan bir tanesi, veri odaklı teknolojileri o zamandan itibaren inşa etmeye ve geliştirmeye başlıyor olmamız. Yani şu demek, benim işte 15 küsür tane oyunum var. Bu oyunların içerisinde her bir oyunun içerisindeki kullanıcının analitik verilerine bakmıyorum da aslında toplam bir ekosistemin içerisine bakıyorum ve bunların birbiriyle arasındaki etkileşimi de ölçüyorum ve buna yönelik olarak aslında herhangi bir kullanıcının bu ekosistemde en fazla zaman geçirebilmesini, dolayısıyla en çok geliri oluşturabilmesine yönelik olarak kurguları inşa edebiliyorum. Bu kurguları yapmakta hani çok böyle şeyde basit haliyle gerçekleştirdiğimiz kendi işte reklam gösterme şeylerimizin, yapılarımızın oluşmasıyla mümkün oldu o zaman da. Yani burası da hani yeniden o 2 yıllık süreç içerisinde şunları öğrendiğimiz bir nokta oldu. Büyüme odaklı nasıl bir plan oluştururuz ve bunu iyi bir şekilde aslında aksiyona çeviririz. Ardından bunu yaparken reklamla parasallaştırma konusundaki yapıları öğrenme. Sadece bir oyun üreten bir şirket değil de teknoloji de üreten bir şirket ve bu teknolojileri anlamlı şekilde ortaya koyabilen ve aslında büyümesine katkı sağlayabilecek bir yapı oluşturabilme noktalarında belli kaslar elde ettik. Ve 2019'a girerken de artık dedik ki hani biz bu tarafta çok daha şeyde büyük atılımlar yapabilecek noktalardan bir tane bir yere gelebiliriz. Keza işte hani bugüne baktığımızda artık 2020'nin sonuna geldiğimizde toplam indirme rakamlarında dünyadaki işte en büyük 30-40 şirketten bir tanesi haline getirebilmiş olduk Alictus'u.
Okey, şey burada tam bilmediğim için soruyorum bu arada. Ben de anlamak istiyorum. Bu şimdi IO oyunların bir komünitesi var. Onu inşa ediyorsunuz aslında. Bir topluluk var yani onun etrafında. Bunları takip eden ve bunları bekleyen bir kitle var. Aynı zamanda o aslında şu demek. Ve bir yandan da o kitleyi de besleyecek oyunlar yapıyorsunuz. Yani IO'lu oyunlar serisi gibi bir
doğru. Bu
oyun
işte
serisi yapıyorsunuz.
Bahsettiğim 2017-2018 tamamen bunun üzerine odaklanmış.
Okey. Ve aslında bunun bir adı var. Bu Tightly Knit Strategy diyorlar. Yani böyle şey birbirine geçen ve birbiriyle çok konuşan küçük sistemler kurmak. Zaten o da aslında şeye gidiyor. Kendi kanalını oluşturmuş oluyorsun. Ve çok daha yüksek seviyede başarım oranı olan bir kanal olur o. Çünkü işte seni bilen, seni tanıyan, daha önce dokunmuş olan, senden beklentileri olan bir grup. Ama tabii bu bir yandan da inovasyonu kitleyen bir şey. Çünkü sürekli onları besleyecek şeyler yapmak durumunda kalırsın. Peki 2019'da nasıl bir dönüşüm yaşadınız?
Şu oldu aslında. Belki de yani hani en önemli dönüşümlerden bir tanesi. Bu kez şimdi şeyde ay oyunlardan bahsettik. Ne yapıyor orada? Reklamda parasallaştırmanın ön planda olduğu bizim modelimizde hiç reklam vermeden kullanıcı ediniyoruz. Yani kullanıcılar organik olarak geliyor. Bizim ekosistemimizin yapıları ve growth hacking yöntemlerimizin sayesinde geliyorlar diyebilirim. Ancak çok daha hızlı büyüyen, reklamla parasallaştırılan yeni bir alan daha oluşuyor. Bu yine 2017'nin sonundan itibaren biraz daha gündemde. 2018'de hızlı büyümesi var. 2019'da uçup kaçıyor zaten. Orası da işte bugün baktığımız hyper casual janrası. Dinamik olarak bir benzerliği var bizim IO tarafta bu oluşturduğumuz makineyle. Nedir? İşte reklamla parasallaştır diyoruz. Ama kullanıcıları da yine reklam gösterip içeri getiriyoruz. Yani bizim de yapmamız gereken şey şu olmuş oluyor şirket olarak yeni stratejimizi build ederken 2019'da. Okey, biz de reklam vereceğiz. Reklam vererek kullanıcı getireceğiz ve daha fazla kullanıcı da bu işi çok daha büyük kitlelere oluşturacağız. Fakat burada şöyle bir nokta var. Şimdi işte şirketin önceki sahip olduğu kaslar reklam vermeyi bilen bir kas değil. Ve o taraftaki şu soruları cevaplamamız gerekiyor. Yani okey, reklam vereceğim ama nasıl ölçeceğim? Ölçtüğüm şeyin etkilerini nasıl şey yapacağım? Başka aksiyonlara çevireceğim vesaire. Bu taraftaki işte hani veri toplamalıyım. Bu verileri düzgün şekilde işlemeliyim. Ve kurduğum stratejide, yani bu sadece bir yıllık bir strateji değil. 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık bir öngörüyle yapılmış bir şey yapıda. Bir aslında bugün hani artık bir platform diyebileceğimiz bir yapının ilk adımlarını atmaya başlamalıyım. Bu platform bize şunu sağlıyor. Geçen 2 yıldan sonra biraz böyle git geldi bahsedeyim. Herhangi bir reklam kampanyasını, herhangi bir oyunumuz için çok alt seviyelerde, yani alt seviyelerden kastım nedir? İşte bir reklam kampanyası yürüyor, bir ülkede yürüyor, o ülkenin içerisinde giden birçok şey var. İşte farklı reklam ağlarının içerisinde reklamlarımızın gözüktüğü farklı oyunlar var. Her bir oyundan gelen kullanıcıların ayrı ayrı ne kadar karlı şekilde edindiğimizi şey yapabildiğimiz, ölçebildiğimiz ki buradaki en zorlu noktalardan bir tanesi aslında bu mimariyi kurabilmek ve buradaki ölçümü doğru yapabilmek. Reklam endüstrisiyle ilgili, mobil reklam endüstrisiyle ilgili. Bunu çok iyi yapıyoruz artık. Ve bunu yapabildiğimiz için de operasyonlarımızı neredeyse hani hiç şey yapmadan, negatif ROI'da yer almadan pozitif şekilde yürütebiliyoruz. Yani bir oyun yaptığımızda bizim için artık şey bir soru işareti. Abi bu oyundan zarar eder miyiz ya? Çünkü hani bilmediğim bir dünyada reklam verdiğinde bir bilinmezdir şey için. O alana ilk kez girecek bir geliştirici için. Bizim durumumuzda zaten pozitife döneceğini bildiğimiz ve aslında oradaki pozitifi de maksimize edebileceğimiz bir sistem inşa ettik. Tabii ki bu 2019'un başında hani çat diye olmadı. Hala üzerine iyileştirmeler yapıyoruz ama global anlamdaki en iyi altyapılardan birine sahip olduğumuzu bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bu sayede 2019'dan 2020 sonuna kadar işte 10 tane oyun geliştirdik. Bu 10 tane oyunu işte Amerika'daki top chartların en tepelerine taşıdık bazılarını. Ve ciro olarak da aslında şeyde hani bu dönüşümden de bahsedersem 2018'deki ciromuzu iş modeli değişikliğiyle 2019'a işte farklı ölçüde taşıdık. 2019'dan 2020'ye giderken de ciromuzu 2 kat büyüttük. EBITDA'mızı da kabaca 2.8 kat büyüttük aslında. Ve hani bunların her biri aslında geliştirdiğimiz oyunların yanı sıra bu oyunları çok iyi bir şekilde opere etmemizi sağlayan teknolojilerimiz ve hani bu teknolojileri de en iyi şekilde kullanan takımımız sayesinde oluyor.
Okay. Yani şimdi bir yandan da web sitenizi kurcalıyorum da. Yani Clown Games dediğiniz IO Game serisi var. Aslında sen diyorsun ki ben bunun ötesine geçmek için benim bir veri odaklı bir platform kurmam gerekiyordu. Daha önce biz Erdem'i konuk aldığımızda da Erdemler ikinci konuk aldığımızda tamamen bunu anlattılar. Sonra hatta Barış'la kendi aralarında sadece reklamcıların anlayacağı bir dilde konuşup böyle bölümün bir 10 dakikasını falan da yemişlerdi hatırlıyorum. Yani anladım ya aslında ama burada şey çok önemli çünkü çok atomik hareketlerin olduğu bir alan burası. Ve kullanıcı bazında aslında senin ben bunu ne kadar kazandım bu bana ömrü boyunca ne kadar kazandıracak matematiğini sürekli hesaplayıp ona göre hareket etmen lazım. O da kompleks bir mühendislik problemi var yani orada çünkü bir sürü platformdan veri çekeceksin. Doğru şekilde tahminde bulunacaksın falan filan gibi bir durum var. Bu zaten Türkiye'de bir yandan birikmeye başlayan da bir yetenek olmaya başladı galiba. Yani şey özellikle Peak Games'le beraber. Gram Games'in de şeylerinden birisi buydu. Bunu da kurduktan sonra aslında siz artık bu Clown Games ekseninden de çıktınız. Ve Clown Games olmayan oyunlar da yapıyorsunuz ve onları da aslında top chart'a koyabiliyorsunuz.
Doğru. Aslında tamamen yapımız değişti. Yani 2018'in sonuna geldiğimizde artık Clown Games dediğimiz nokta IO ile biten oyunlar yerine tamamen hyper casual odaklı daha fazla bir, daha geniş bir kitleye ulaşabilecek oyunlar yapmaya başladık. Bunlardan işte örnekler vermem gerekirse Collect Cubes var. 2019'daki en başarılı oyunlarımızdan bir tanesi. 2020'deki başarılı oyunlarımız işte Money Buster var. Summer Buster var yine aynı şekilde. Şimdi çok yeni 2020'yi kapatırken Oh Gods diye bir oyun yayınladık. O da hala işte şu an seninle konuşurken Amerika'daki en çok indirilen yani top chartlardaki işte 5. 6. oyun olarak hayatını sürdürüyor. Bu tarafta işte hani çok daha yatay eksende çeşitli oyunlar yapmaya başladık. Ve kullanıcıların yani yapmaya çalıştığımız şey hypercasual'ın en önemli noktalarından bir tanesi ve iyi yaptığımızı düşündüğümüz noktalardan bir tanesi herkesin ortak zevkine hitap edebilecek oyunlar yapabilmek. Bu da aslında şeyde işte hani derler ya kitlesel şeyleri alabilmek. İlgiyi çekebilecek ürünler yapabilmek. Bu da ister istemez şununla çok iyi örtüşüyor. İşte sosyal medyalar vesaire falan filan dediğimiz noktalarla çok iyi örtüşüyor ve oralardan çok fazla ilgi çekip oyunlarımızı kullanıcı edinebiliyoruz. Ama serüven ondan sonra başlıyor. Hani ondan sonraki hikaye hani en tepe matematik çok basit. Baktığında hani bir kullanıcıdan hayatı boyunca edineceği miktarın o kullanıcıya edinmek için harcayacağın paradan daha yüksek olması lazım. Bu her şey average'lediğinde, her şeyin ortalamasına baktığında tepede böyle gözüküyor ama bunun altına inmeye başladığında bizim platformumuz günde işte hani 10 oyun için, iki platform için iOS ve Android'de işte 10'dan fazla oyun için aslında 200 farklı ülke için ve her ülkenin altında yine yüzlerce farklı kullanıcı edinme kaynağı için şey kararları alıyor. Nedir o? Hani ben buraya kaç para vermeliyim? Bu buradan kullanıcı edinmek için işte 50 cent mi vermeliyim, 10 cent mi vermeliyim, 80 cent mi vermeliyim? Bu kararları verebilen bir sistem inşa etmiş olduk. Bu da aslında hata yapmayı neredeyse imkansız hale getiren bir büyüme platformu oluşturmak anlamına geliyor. Bu sayede hani Artık 2021'e geldiğimizde özellikle biz iyi oyun yapabildiğimiz, bu platformla büyütebileceğimiz oyunları çoğaltabildiğimiz takdirde büyümemize, hani 2019'dan 2020'ye iki kat büyüdük diyoruz. Ben en az iki kat büyüyecek bir şirket görüyorum şu anda 2021 içerisinde.
Hı hı. Diyorsun ki aslında elimizdeki şey, elimizdeki model en adet boyutu göz önüne alıp doğru kararlar vermeyi sağlayan bir modeli aslında kurman gerekti. Çünkü problem çok, yani görüldüğünden de çok daha kompleks. Bir sürü faktörü göz önüne alman gerekiyor. Ki şimdi ben tekrardan yine anlamadığım bir şey olduğu için sormam lazım. Ve bunu da çok hyper casual ile alakalı çok fazla konuşuluyor. Bana da soruyorlar. Ben zaten hiç, yani senden daha önce de konuştuk. Dediğim gibi telefonda tek oynadığım oyun Hearthstone. Ve onun dışında işte Hearthstone'da artık ne bileyim chartların neresine gidiyordur. Herkesin böyle günde 8 saat falan oynayıp bir sürü para harcadığı bir oyun o. Hiç hyper casual'dan en uzak olan oyun falan yani.
Evet, doğru.
Öğrenmek için falan bile bir sürü zaman harcaman gerekiyor. Turnuvasını falan yapıyorlar zaten. Ben hyper casual'dan çok uzağım, anlamıyorum. Peki yani hyper casual'a geçtiniz. Hyper casual'da zaten bu dediğin şeyi yapmazsan da hayatta kalamıyorsun. Ve bunu da çok iyi bir şekilde becerdiniz. Hyper casual'da da üretime başladınız ve başarı da gösterdiniz. Ama hyper casual oyunların raf ömürleri çok kısa değil mi? Yani elinde sonunda hyper casual etrafına bir oyun firması kurulabiliyor mu?
Evet, yani biz bence bunun örneklerinden bir tanesiyiz ama işte dediğim gibi doğru teknoloji, doğru bakış açısı gerekiyor ve hani ben burada Aliptus'u biraz daha global anlamda farklı firmalardan biri olarak konumluyorum. Sebebini şöyle bahsedebilirim. 2019'un başında yayınladığımız ilk oyunumuz dahi aradan işte 2 yıl geçmesine rağmen hala aktif olarak kullanıcı edinmesine devam ediyor ve son 20 aydır aynı şekilde karlılığını devam ettiren bir oyun. Şimdi raf ömrünün kısalığından bahsettiğimiz durumda işte evet raf ömrü kısa. Çünkü doğru ölçüm ve doğru aksiyon alabilme altyapısına sahip olmadığında çok daha yani tabiri caizse daha sığ baktığın bir düzlemde ilerliyorsun. Şeyle ilgili, growth teknolojileriyle, growth operasyonlarıyla ilgili. Bizim Aliptus'ta aslında hyper casual'a bakış açımız, biz evet şey anlamında, ürün anlamında ürünlerin derinliği yok. Ürünlerin derinliğinin olmaması ne demek hyper casual tarafta? Ben aldım, o içeriği oynadım ve tükettim, bitti. Hani daha fazlası yok ki. Yani 100 level oynadım, peki. Ya da işte atıyorum toplamda 15 dakika oynadım, 20 dakika oynadım, bitti. Ve bu tarafta hani o kullanıcıyı, ürünün derinliğini arttırarak hyper casual'da tutamıyorsun. Tutmanın da bir anlamı yok. Çünkü karşılamıyor. Ama öte yandan şunu iyi yapabildiğin durumda, yani growth teknolojilerini, büyüme teknolojilerini kullanarak aslında işin pazarlama kısmında derinleşebildiğin durumda bu kez probleme başka bir bakış açısı getirmiş oluyorsun. Bizim 2019'un başında bet ettiğimiz nokta da burasıydı. Yani biz tamamen stratejimizi bunun üzerine kurguladık ve dedik ki hyper casual'da kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyor olacağız. Ve bu tarafta yaptığımız nokta da işin pazarlama kısmında derinleşmek. Pazarlama kısmında derinleşmek, birçok datayı çok iyi bir şekilde toplamak, birleştirmek, anlamlandırmak ve bunların üzerine aslında gerçek zamanlı aksiyon alabileceğimiz bir yapı kurmak. Yani neredeyse bir şey anlatıyorum. Hani bir marketing tech anlatıyorum, bir ad tech anlatıyorum. Reklam verme teknolojisi anlatıyorum. Ve bunu inşa etmek. Bu sayede sektör standartlarının çok daha dışında uzun ömürlü hyper casual oyunlar yapabiliriz. Ve bugün aslında bunu yaptık. Yani işte bahsettiğim oyun Boasayo, Şubat 2019'da yayınlandı. Hala işte aydın aya karlılığı devam ediyor. Hatta yılı kapatırken şu an bu teknolojimize yaptığımız improvementlar da iyileştirmelerle birlikte bu oyunların karlılığını daha da arttırmaya başladık. Yani çok acayip bir şey var ortada. Yine işte Collectcubes Temmuz 2019'da yayınladığımız bir oyun. Top chartlarda işte yani yine bu teknoloji sayesinde, o zaman için yine başka bir konuydu bu. 2019'da 4-5 ay boyunca top 10'de kaldı. Oyun ki hyper casual için biraz şeydir bu da. Uç bir örnektir. Özellikle 2019 için baktığımızda. Bugün artık başka firmaların da yavaş yavaş bu growth teknolojilerine odaklandığını, buralarda geliştirmeler yaptığını görüyoruz. Keza işte yani bizim bu yapabildiğimiz şeyin benzerlerini belli ölçeklerde yapabilen firmalar olmaya başladı. Ama güzel olan nokta şu, hani biz kendimize şey diyoruz, hani biz o firmalardan bir tanesiyiz ve o firmalardan aslında en iyilerinden bir tanesiyiz. Çünkü geliştirdiğimiz teknolojinin, geliştirdiğimiz altyapının gerçekten kuvvetli olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Şimdi ne olmuş oldu? Baktığında hani güzel olan noktalardan bir tanesi, biraz sayısal örneklerden de bahsedersem. 2019'daki ciromuzu 2020'de ikiye katladık diyorum. Ama aynı zamanda işte 2019 karımızı 2020'ye taşırken 2.8 kat arttırdık. Yani hani ciro olarak büyürken, genelde firmalar hani ciro olarak büyürken karlılığı daralır. Biz karlılığımızı arttırarak büyümüş durumdayız. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi de yine bu teknoloji. Çünkü bu teknolojiyi güçlendirdikçe, iyileştirdikçe, daha iyi karar alabildikçe oyunları daha karlı hale getirebiliyoruz, daha uzun ömürlü hale getiriyoruz vesaire. Yani senin en başta sorduğun şey, abi hyper casual sürdürülebilir olabilir mi? Evet olabilir. Hı-hı. Bizim hep aradığımız şey bu. Kısa ömürlü ürünler olsa da o oyunların işte hani kullanıcı ömürleri kısa ama oraya çok fazla kullanıcıyı pazarlama derinliği oluşturabilecek şekilde dizayn ettiğinde iyi sonuçlar alabiliyorsun.
Okey, o zaman tamam, şeyi anladım. Yani kafamda tam oturmayan şey şuydu. Oyunun kendisi hyper casual diye tanımladığın zaman, çünkü anladığım kadarıyla derinliği olmayan bir oyunun nasıl raf ömrünü arttırıyorsun kısmını çözemiyordum. Çünkü zaten ne yaparsan yap insanlar oyunu bitiriyorlar. Yani bölümler bitiyor, içerik bitiyor diye anlıyorum ben. Ama sen diyorsun ki aslında mekaniği çok sağlıklı tutarsan evet, ama çok daha uzun süre gidiyor gibi bir şey oluyor.
Şunu demek istiyorum aslında. Tam belki biraz daha net ifade etmeye çalışırsam analoji kurarak da. Yani hyper casual oyunlar belki bir kola, kutu kola içmek gibi bir şey baktığımda. Yani hani içiyorsun bitiyor. Tamam. Ama kutu kolayı sonsuza kadar aslında içmeye devam edebilirsin. Tekrar tekrar içersin. Başka kullanıcılar olur vesaire falan da. Ve bütün dünya içebiliyor şeklinde. Bizim hani odaklanmamız gereken şey, abi kutu kolayı işte bu adam 3 dakikada içmesin de 3 saatte içsin yerine, ya da işte şey yapsın, hani biz ona 330 mililitre satmayalım da 10 litre kola satalım demek yerine aslında şeye odaklanmak. Hani ben ne kadar fazla yerden aslında bu satışı yapabilirim, ne kadar fazla kişiye kutu kola içirebilirim gibi bir noktaya taşımak.
Okey, ama kutu kola değişmiyor.
Evet.
Okey. İlginç. İlginçmiş. Bayağı sizi ortamdaki diğer firmalardan ayrı bir noktaya koyuyor. Çünkü benim anladığım kadarıyla bir çoğu hyper casual firmasıyla konuştuğum zaman da biraz duyduğum şey şu oldu. Onlar daha çok hyper casual oyunlar yapıp ondan sonra bunlardan çok sağlıklı, iyi tutanlardan birisini de casual oyuna çevirmek istiyorlar gibi bir hissiyat var kafamın içerisinde. Sanki biraz insanlar değeri giden yolu buradan bulmuşlar gibi geldi. Sizin dediğiniz şey ise tamamen farklı aslında.
Doğru söylüyorsun. Burada işte hani model yapısıyla ilgili bir nokta daha var. Hani Alictus'u konumladığımız yerlerden bir tanesi olarak da biz kendi oyunlarımızı geliştiren ve aynı zamanda kendi oyunlarımızı yayınlayan bir firmayız. Yani hani işte nedir hyper casual dünyasına baktığımızda geliştirici yayıncı kimlikleri vardır. Geliştiriciler oyunlarını yayıncılara teslim eder ve yayıncılar bunları yayınlar vesaire. Çünkü yayınlama kasları, az önce bahsettiğim şeyleri, teknolojileri oluşturma ya da bu operasyonu aslında growth operasyonlarını büyütme kasları çok yoktur. Bunun yerine işte bu yöntemi tercih ederler. Bu da okey bu arada, yani hani şey değil, çalışan bir model sonuçta her iki taraf için de. Çalışmıyor olsa zaten böyle bir iş modeli ortaya çıkmamış olur ve sürmüyor olur. Bizim tarafımızda işte hani biz biraz daha uzun bir bakış açısında aslında stratejilerimizi geliştiriyoruz. Yani bugün geldiğimiz durumda evet iyi bir noktadayız ama bütün bu platform bakış açısı daha uzun hedeflere yönelik olarak bir yapı oluşturuyor bizim için. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Hyper casual taraftaki bir dikeyde ya da ilerleyen zamanda işte casual taraftaki, hybrid casual taraftaki bir dikeyde herhangi bir oyun operasyonlarını, pazarlama operasyonlarını, parasallaştırma operasyonlarını yürütebilecek bir altyapı oluşturuyoruz eş zamanlı olarak. Bu da biraz daha şeylere benziyor. Yani hani diğer teknoloji firmalarının yaptığı noktalara benziyor. Yani hani biraz daha Alictus aslında bir oyun firmasıyla teknoloji firmasının hibrit bir yapısı olarak konumlanmış oluyoruz.
Okay. Çok ilginç. Gerçekten dediğim gibi kafamın çok almadığı bir alan olmakla beraber sen anlatınca biraz daha kafamda oturmaya başladı. Bugün bu arada şeyi izledim. Böyle tamamen geyik bir konuya döneceğim ama
oturayım
böyle bir işte son dönemde blockbuster filmlerden birini izleyeyim falan filan deyip Nolan'ın son filmi Tenet'i izledim. Ya gerçekten bu kadar kötü bir film olamaz. Yani böyle şey oldum, böyle film 2,5 saat zaten. 2,5 saat film izledikten sonra 1 saatte böyle film ne anlama geliyor şeyleri falan izledim. Ondan dolayı şimdi anlattığı şeyler daha anlaşılır olmaya başladı. Sağ olsun Christopher Nolan en anlaşılmaz şeyi sunup kafamı çok karıştırdığı için. Şimdi birazdan mekanikleri anlıyorum. Yani aslında buradaki olay gerçekten elinde sonunda içeriğin ötesine hareket edip arkadaki o teknolojik altyapıyı kurmak ve o teknolojik altyapıda da sağlıklı bir karar alma mekanizması yaratacak ve uzun dönemli karar alma mekanizması yaratacak bir şey kurmak. Ve aslında olayı en güzel söylediğin noktalardan birisi o zaten. Uzun dönemli düşünüp platform gibi düşünmek. Eğer kısa dönemli, çünkü işte hyper casual'ın aslında sizin bulduğunuz, yakaladığınız pazardaki iç görüşü olmuş yani. Hyper casual yapan herkes her şeyi çok kısa dönemli kurup kısa dönemli inşa etmek durumunda kalıyor. O da aslında pazarda böyle herkesin bir yere doğru kitleleşmesine neden oluyor. Halbuki sen uzun dönemli düşünüp, uzun dönemli mekanizmalar kurup bunu şey yaparsan kendine mavi okyanusa atıyorsun aslında. Birbirini yiyenlerden uzaklaştırıyorsun.
Kesinlikle öyle. Aslında bak, bu mavi okyanus, kırmızı okyanus tabiri çok yerinde bir tabir. Yani hani baktığımızda, bugünkü pazara baktığımızda 2019'un başında söylediğimiz argümanlardan bir tanesi de buydu. İster istemez büyümekte olan bir pazarda işte belli alanlarda konsolide olan yapılar olacak ve o zaman için yayıncı sayısı azdı. Bugün yayıncı sayısı daha fazla, geliştirici sayısı azdı, geliştirici sayısı daha fazla. Ve buradaki rekabetin gitgide arttığı bir düzleme bakıyor oluyoruz. O zaman da söylediğimiz noktalardan bir tanesi buydu. Eğer biz o oyunu o şekilde oynamaya karar verseydik, bugün işte o kırmızı okyanusta zorlanan firmalardan bir tanesi haline gelebilirdik. Kısa vadeli belki daha iyi bir kazanç elde edebilirdik. Ama bugün yeniden bir şeyde ciddi anlamda, güçlü anlamda bir değişiklik yapıyor olmamız gerekirdi. Şimdi daha ayakları yere basan ve adım adım aslında büyüme noktasında ve bastığımız yerin zeminin sertliği ve gücü konusunda çekincesi olmayan bir büyüme yapısında ilerleyebiliyoruz. Şeye geldiğimizde, hani diğer hyper casual geliştiricilerden biraz bahsettim ya, hani şey gibi bir noktada casual'a gitmek istiyorlar. Bu da aslında çok yerinde bir argüman olabilir o geliştiriciler için. Çünkü şöyle bakıyorlar, hani bizim hikayemizde de şeyden bahsetmiştik, o Clan Games 2016-2018 zamanı vesaire. Dolayısıyla bir şey oluşturma, kendi kaynağını oluşturma alanı olarak görüyorlar hyper casual'ı. Çünkü baktıkları nokta şu: dışarıdan bakan bir göz için bir hyper casual oyun geliştirmek, bir tane hit oyun geliştirmek çok zor bir aktivite. Ve bunu bir kere yaptıktan sonra ikinci kere yapabiliyor olmak başlı başına bir şey. Hani zorluk ve hani bunun o sürdürülebilir olamayacağı bakış açısıyla ilerleyen bir şey. Diğer taraftan yayıncı ilişkilerinde ortaya çıkan şey ve hani o yayıncıların yeteneklerine bağlı oluyor olmak da bir şey oluşturuyor. Nasıl diyeyim? Bir korku, bir kaygı oluşturuyor bu tarz geliştiriciler için. Çünkü hani abi, benim kaderim bana ait değil bakış açısı aslında. Yani hani ben eğer iyi bir oyun yaparsam bunun da yayıncının iyi bir şekilde götürebiliyor olması lazım. Üstüne bir de çok fazla şey var, hani kapışma var işin içerisinde. Yani çok fazla geliştirici, çok fazla oyun vesaire. Bu da şunu getiriyor: ya yani ben bunlardan bir tane yapayım, biraz nefesimi uzatayım, ondan sonra casual'a gireyim. Çünkü casual biraz daha işte şeyde, hani belki Blue Ocean olarak görüyorlar orayı, daha uygulanabilir görüyorlar ama oranın da kendi içinde başka zorlukları, başka dinamikleri var günün sonunda. O yüzden hani böyle bir bakış açısı var. Biz işte hep şeye odaklanmış durumdayız. Hani ne yapıyorsak yapalım, hani 2016'da bahsettiğim şey vardı, Clan Games ile ilgili olarak oluşturduğumuz yapı. Bu büyümeyi sürdürülebilir noktaya nasıl getirebiliriz? Bu nasıl tekrarlanabilir olabilir? İşte 2019'dan bu yana kendi geliştirdiğimiz oyunlarla 10 tane, 11 tane karlı opera edebilen ve hani sürdürülebilir karlı opera edebilen oyunlar geliştirdik ve bu oyunlar üst üste eklenerek bizim aslında büyüyen bir eğri de aslında ilerlememizi sağlıyor.
Süper. Emre, yani gerçekten en ilginç olan tarafı şu: oyun firması kuracağız diye girmemişsiniz. Ondan sonra tamamen bir şekilde evet böyle yapalım falan deyip şu anda da böyle konuya inanılmaz hakimsin. Böyle anlattığın zaman hani hakim olmanı şeyden anlıyorum. Çünkü benim gibi anlamayan bir insanı çok güzel anlattın. Çok teşekkürler.
Ben
buradan
teşekkür
hemen Erdem'e yine laf sokayım. Bak Erdem, onu kadar anlattın hiçbir şey anlamadım. Emre'yle bir bölüm çektik, hepsini anladım falan diye. ya gerçekten konuya çok hakimsiniz ve hakim olmanın ötesinde hani çok güzel bir kuş bakışa da sahipsiniz ve muhtemelen tabii teknoloji tarafını detaylı bilmiyorum ama anlattığın şeylerin gerçekleşiyor olması için onun taktiksel seviyesindeki bir sürü şeyi de çok iyi yapıyor olmanız gerekiyor. Ve yapmışsınız ki başarılı olmuş. Şimdi biz yaklaşık bir saattir konuşuyoruz. Bölümü kapatmadan
önce... Oldu mu o
önce...
kadar ya?
Evet, aynen. Bölümü kapatmadan önce ben son bir şey sormak istiyorum. Yani Alictus'un geleceğinde ne var? Bir onu sormak istiyorum. Bir de biz ve dinleyicilerimiz size nasıl yardımcı olabiliriz? Onu soralım. Ondan sonra yavaşça bölümü kapatalım. Bu kapatmadan önce de hemen şeyi söyleyeyim. Bu yani kesin bir tane daha bölüm çekiyoruz. Onu da ben konusunu zaten belirledim. Çünkü bu kadar aslında az kişiyle çok iş yapma kısmında belli ki bazı kültürel ve hani insan kaynakları alanında odaklandığımız bazı noktalar var. Onları daha detaylı kesinlikle konuşmak isterim. Onun için ayrı bir bölüm yaparız.
Kesinlikle abi. Yani hani işin kültürel boyutu belki de en önemli noktalardan bir tanesi. Ve hani baktığımızda işte strateji konuştuk, nasıl büyüdüğümüzden, yani biraz daha hani olay bazlı konuştuk ama o olayları ortaya çıkaran en kritik noktalardan bir tanesi inşa ettiğimiz kültür. Ve biz hani Alictus'taki kültürümüzde her bir Alictus üyesi olarak acayip gurur duyuyoruz. Bütün dönüşümlerimizle birlikte gurur duyuyoruz. Ben biraz şeyde gelecek bölüme yönelik olarak o zaman sana şey yapayım, birkaç tane noktadan bahsedeyim kültürle ilgili olarak. Ama oraya gelmeden önce ilk sorduğun soruya cevap vereyim. Bugün işte pazartesi itibariyle baktığımızda, ne zaman yayınlanacak bu bölüm onu bilmiyorum, Alictus 28 kişi olacak ve bu büyüme kısmı devam ediyor. Yani yıl içerisinde çok daha yüksek sayılara çıkmayı öngörüyoruz. Tahmin ediyorum yine 2021'i 45-50 kişi bandında kapatan bir şirket olacağız. Bugünkü öngörümüz bu. Daha hızlı ya da daha yavaş büyüyebiliriz. O taraftaki en temel bakış açımız da işte doğru culture fit'i, doğru kültürel birlikteliği yakalayabileceğimiz kişilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Bu taraftaki önemli noktalardan bir tanesi, Alictus ne yapıyor? Kültürel anlamdaki dönüşümleri de geçirmiş durumda. Mesela 2020 biraz böyle birçok anlamda zor yıllardan bir tanesi oldu. İşte Covid'dir vesairedir falan filan ve biz bütün şirketi tamamen uzaktan çalışmaya yönlendirdik ve dedik ki Covid ortadan kalktığında işte aşı olacağız, olacak, olacak vesaire, hepimiz uzaktan çalışmaya devam edeceğiz bundan sonra. Ankara merkezli, ODTÜ Teknokent merkezli ama bugün işte İstanbul'da, Ankara'da, Tekirdağ'da, Niğde'de, Antalya'da, İzmir'de ekip arkadaşları olan bir şirket haline geldik ve bunu yaparken de üretkenliğimizi çok daha iyi bir seviyeye getirebilmiş şekilde büyüdük. Buradaki işte önemli noktalardan bir tanesi, hani Alictus'un değerlerine hakimiz, hep birlikte ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve bizi güçlü kılan etkilerin neler olduğunu biliyoruz şeklinde bir yaklaşımımız var. Tabii ki iyi bir kültürü ortaya koyan en önemli unsur da iyi bir takım, takım üyeleri. Çünkü kültür dediğimiz şey hani insanlarla birlikte oluşuyor, insanlarla birlikte yaşıyor. Böyle noktalar var. Ben şimdi bir saat daha konuşurum aslında bunun üzerine ama abi şey yapıyorum, hani duruyorum burada. O yüzden bir sonraki görüşmemizde bol bol anlatıyor olurum umarım. Hani bunu da birkaç ay araya koyacağımızı varsayarak belki de işte önümüzdeki birkaç ayda neler oldu, neler bitti birlikte görürüz.
Evet, zaten aslında kültürün en güzel sınavına giriyorsunuz. Yani ekibi şu anda 28 kişiden 50'ye doğru büyütmeye çalıştığınız dönemde şu an baktım 18 tane falan açık pozisyon var. Bu arada hani bölümle beraber sizin web sitenizi ve açık pozisyonları da paylaşırız. Hani bizim dinleyicilerimizden ilgilenen insanlar olursa da başvursunlar. Hani gerçekten çok konuştuğumuz en ilginç ve en heyecan verici şirketlerden birisi Alictus. Ama bir yandan da işte bu bir 5 ay sonra, 4 ay sonra bir bölüm çekelim. Hani neleri bekliyordun ve neler oldu? Ve aslında bu kültürü büyütme tarafında da nasıl challenge'larla karşılaşıp ondan sonra bunları nasıl çözdünüz? Onları da kesin çözersiniz. Ama hani ne öngörülüp de ne yaşandı onu çok merak ediyorum. Biz bu arada konuşuruz. Sonra da dinleyicilerimize güzel bir bölüm getiririz bu konuyla alakalı diye düşünüyorum.
Tamamdır. Çok teşekkürler.
Evet, Girişimci Muhabbeti'nin ikinci sezonunun 8. bölümünde Ali Cus'un kurucu ortağı Emre ile beraberdik. Gerçekten çok ilginç, böyle bir arada da böyle Emre'ye söyledim yani siz böyle işte sizi şey atmışlar Amazon'a. Ondan sonra siz böyle paraşütünüzü böyle çevirip bir yandan aa bu paraşütten aslında şunu da yapabilirim ben falan filan deyip böyle şeyden küllerinden doğan bir Phoenix şeyiyle Anka kuşu muhabbetiyle kendinizi baştan yaratıp ondan sonra da yaptığınız işte sonuna kadar öğrenmişsiniz. Gerçekten Alictus hani yine bakın diyorum Ankara'daki şirketlerde iş var. İstanbul'da gitsen böyle firma bulamazsın diye hemen tekrar Ankara'ya şey bulayım. Yani gerçekten çok ilginç. Bu kadar yakınımızda olup sonra çok geç tanıştığım için de çok üzüldüm. Süper işler yapıyorsunuz. Konuk olduğunuz için çok teşekkürler. Hikayenizin devamını da inşallah başka bölümlerde dinleyeceğiz. Tekrardan sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Girişimci Muhabbeti Gümlet Medya'nın sunduğu biliyorsunuz bir podcast'tir. Gümlet Medya'nın diğer podcast'leri Üretim Bandı, Eran ve Andaç'ın sunduğu. Serbest Oyun İmalatı, bizim de bir tane oyun podcast'imiz var ama işte buradaki Alictus'un anlattığı oyunla çok pek alakası olmayan Orçun ve Zeynep'in yaptığı çok güzel bir oyun o da ama biraz farklı bir janrı da gidiyor. Mücadele ve son olarak başka bir tane daha podcast'imiz var mıydı? Unuttum ya podcast'i. O kadar uzun zamandır yapmıyorum ki. Evet herhalde yoktu. Vardıysa bile şu an çok özür dilerim. Kafam almıyor daha fazla. Diyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.